Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Beşinci Kadın. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı The Fifth Woman. Çevirmeni Fatoş Dilber. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi 1. Baskı Ekim 2002. ISBN numarası 975-21-0307-3. Bu kitap 480 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Kasım 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Henning Mankell, Beşinci Kadın. Erkeklerin dünyasında şeytani bir zekaya sahip acımasız bir kadının adalet arayışı. Afrika'da bir manastırda 4 rahibe ve kimliği bilinmeyen bir kadın ölü bulunur. Boğazları kesilmiştir. Binlerce mil uzakta İsveç'te birisi hunharca işlenmiş cinayetlerin intikamını almak için sessizce hazırlanmaktadır. Roma'da babasıyla unutulmaz bir tatil geçiren dedektif Kurt Wallander gelecek planları yapmaktadır. Scane bölgesinde tatlı bir sonbahar hüküm sürmekte, Wallander de olaysız bir kış geçirmeyi dilemektedir. Fakat yaşlı bir kuş gözlemcisinin ortadan kaybolması soruşturmalara yol açınca bunun titizlikle planlanmış korkunç bir cinayet olduğu meydana çıkar. Wallander ve ekibi bir kez daha canlarını dişlerine takarak vahşice işlenen seri cinayetler arasında bir bağlantı kurmaya çalışırlar. Düşümde Tanrı'nın iki yüzü olduğunu gördüm. Biri anne gibi sevecen ve yumuşaktı. Diğeri ise şeytanın yüzüne benziyordu. İmamlığın çöküşü, Naval el-Sadavi. Örümcek sevgi ve ilgiyle ağını örer. Afrika özdeyişi. Afrika, İsveç, Mayıs-Ağustos 1993. Ön söz. 19 Ağustos 1993 günü Yista'da bir mektup geldi. Zarfın üstündeki Afrika pulunu görünce mektubun annesinden geldiğini düşünerek hemen açmadı. Sakin bir kafayla okumak istiyordu. Zarfın kalınlığından mektubun bir hayli uzun olduğu anlaşılıyordu. 3 aydan fazla bir zamandır annesinden haber almamıştı. Haberler birikmiş olmalıydı. Annesinin yazdıklarını akşam okumaya karar vererek sehpanın üstüne koydu. Ne var ki içinde garip bir tedirginlik oluşmuştu. Annesi bu kez neden zarfa adını ve adresini daktiloyla yazmıştı? Bu sorunun yanıtının zarfın içinde olduğu kuşkusuzdu. Saksılarla dolu balkona çıktığında saat gece yarısına yaklaşıyordu. Ilık ve güzel bir Ağustos gecesiydi. Sonbahar yaklaşıyordu. Yakında havaların bozacağından kuşku yoktu. Mektubun sonuna geldiğinde hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Artık mektubun bir kadın tarafından yazıldığını anlamıştı. Bunu salt el yazısından değil, mektubu yazan kişinin kullandığı sözcüklerden ve olayı anlatmaya çalışırken kullandığı mümkün olabildiğince ılımlı sözcüklerden çıkarmıştı. Ne var ki mektupta anlatılanların ılımlılıkla uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Acımasız ve yalın bir gerçek söz konusuydu. Mektup polis memuru François Bertrand diye imzalanmıştı. Konumunun tam olarak ne olduğu belli olmuyordu ama polis memurunun ülkenin merkezi cinayet komisyonunda cinayet soruşturmasını üstlenen bir memur olduğu açıkça ortadaydı. Kuzey Afrika'daki küçük kasabalardan birinde Mayıs ayında bir gece olan olayları işte bu şekilde öğrenmişti. Olay anlaşılması kolay ve tüyleri ürperticiydi. Fransız vatandaşı olan 4 rahibe kimliği bilinmeyen kişilerce boğazları kesilerek öldürülmüştü. Katiller arkalarında kan gölünün dışında herhangi bir ipucu bırakmamışlardı. Katillerin bıçaklarla rahibelere saldırdığı akşam orada 5. bir kadın daha vardı. Bu rahibeleri ziyarete giden İsveçli bir turistti. Kadının pasaportunda adının Anna Ander olduğu yazılıydı. 66 yaşındaydı ve Kuzey Afrika'ya turist olarak gitmişti. Dört rahibenin boğazlarının kesilerek öldürülmesi zaten yeterince kötü bir olaydı ve Anna Ander'in bu yolculuğa tek başına çıktığı anlaşıldığından siyasi baskı altında olan polis beşinci kadından söz etmemeye karar vermişti. Cinayetin işlendiği o korkunç gece Anna Ander orada değildi. Anna Ander'in trafik kazasında öldüğünü rapor etmişler ve kadını kimsesizler mezarlığına gömmüşlerdi. Anna Ander'le ilgili tüm ipuçları yok edilmişti. Ve işte tam bu noktada devreye François Bertrand girmişti. Gönderdiği uzun mektupta bir sabah patronum beni erkenden aradı ve hiç zaman kaybetmeden arabama atlayıp rahibelerin yaşadığı manastıra gitmemi söyledi diye yazmıştı. Bu arada Anna Ander çoktan gömülmüştü. François Bertrand'ın görevi Anna Ander'in pasaportu ile eşyalarını kadıncağız hiç yaşamamışçasına ortadan kaldırmaktı. Anna Ander ülkeye hiç adımını atmamış gibi değerlendiriliyordu. Tüm yasal belgelerden adı silinmişti. Ne var ki François Bertrand dolabın arka tarafında dedektiflerin gözünden kaçan çantayı bulmuştu. Çantanın içinden Anna Ander'in İsveç'in ücra kasabalarından biri olan Yistat'ta oturan kızına yazmaya başladığı mektuplar çıkmıştı. Anna Ander zarfların üstünü yazmış, hatta pullarını bile yapıştırmıştı. François Bertrand bu özel mektupları okuduğu için şimdi özür diliyordu. Başkentte yaşayan alkolik bir İsveçli sanatçıdan mektupları çevirmesini rica etmişti. Sanatçının söylediklerini teker teker yazarken kafasında bir resim oluşmaya başlamıştı. Bu beşinci kadının başına nelerin gelmiş olabileceğini o sırada tahmin etmişti. François'nın çok sevdiği bu kasabada acımasız bir şekilde öldürüldüğü gerçeğinin dışındakileri de. Mektubunda ülkesinde olup bitenleri açıklamaya çalışmış, ayrıca biraz da kendisinden söz etmişti. Babası Fransa'da doğmuştu ama ebeveyniyle birlikte çocukken Kuzey Afrika'ya gelip yerleşmişlerdi. Daha sonra da Kuzey Afrikalı bir kadınla evlenmişti. Çocukların en büyüğü olan François her zaman bir ayağının Fransa'da, diğerinin de Kuzey Afrika'da olduğunu hissetmişti. Ama artık köklerine ilişkin herhangi bir kuşkusu kalmamıştı. François kendini gerçek bir Afrikalı gibi görüyordu. Zaten ülkesindeki karışıklıklar onu çok üzüyordu. Bu nedenle de o kadının kayıtlarını silerek kendisine ve ülkesine ters düşmek istemiyordu. François Bertrand uykusuz ve huzursuz geceler geçirmeye başlamıştı. Sonunda öldürülen kadının kızına bir mektup yazıp gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatmaya karar vermişti. Polis kuvvetlerine karşı duyduğu bağlılığa rağmen oturmuş bu mektubu yazmıştı ama adının gizli tutulmasını rica etmişti. Uzun mektubunun sonundaysa size yalın gerçeği anlattım. Belki de bunları anlatmakla hata ettim. Ama aksini nasıl yapabilirdim? Bir kadının kızına yazdığı mektuplarla dolu bir çanta bulmuştum. Bu çantayı nasıl bulduğumu artık öğrendiniz. François Bertrand tamamlanmamış mektuplarla Anna Ander'in pasaportunu da göndermişti. Anna Ander'in kızı annesinin mektuplarını okumadı. Mektupları balkonda yere koyarak hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Şafak sökünceye değin de yerinden kalkmadı. Daha sonra da içeri girip mutfağa gitti. Mutfak masasına geçip oturdu. Kıpırdamıyordu. Kafasının içi boşalmış gibiydi. Bir süre sonra her şey birden ona son derece basit geldi. Yıllarca oturup beklemenin dışında hiçbir şey yapmadığını fark etti. Daha önce neyi ve neden beklediğinin farkında değildi. Oysa artık biliyordu. Artık bir misyonu vardı ve bunu gerçekleştirmesi için daha fazla oturup beklemesi gerekmiyordu. Zamanı gelmişti, annesi ölmüştü. Kapı artık ardına dek açılmıştı. Ayağa kalkıp yatağının altındaki içi gazetelerden kestiği yazılarla dolu kutuyu almak için yatak odasına gitti. Kutuyu alıp mutfağa geri döndü. Kağıtları mutfak masasının üstüne serdi. 43 tane olduklarını biliyordu. Kağıtları teker teker açmaya başladı. Çarpı işareti 27. kağıttaydı. Kağıdı açtı ve aradığı ismi buluncaya değin isimleri taradı. İsme bakarken ismin sahibinin yüzü de gözlerinin önünde canlanmaya başlamıştı. Daha sonra da kağıtları toplayarak kutuya yerleştirdi. Annesi ölmüştü. Bundan artık kuşkusu yoktu. Ve artık geriye dönüş de söz konusu değildi. Acısını unutmak ve hazırlıklarını tamamlamak için kendine bir yıllık bir süre tanıyacaktı. Yeniden balkona çıkıp bir sigara yakarak uyanan kente baktı. denizden gelen yağmur bulutlarını gördü. Yatağına yattığında saat sabahın 7'si olmuştu. 20 Ağustos 1993 gününün sabahı. Skyne, 21 Eylül, 11 Ekim 1994. Birinci kısım. Akşam saat 10 civarında şiiri bitirmişti. Son birkaç mısrayı oluşturması uzun sürmüştü ama sonunda olmuştu işte. Şiirin duygulu ve aynı zamanda da çok güzel olmasını istiyordu. İlk birkaç denemeyi çöpe atmıştı. İki kez yazmaktan vazgeçer gibi olmuştu. Ama şimdi şiiri bitmiş, masanın üstünde duruyordu. Hüzünle masanın üstünde duran tahta ağaç kakana baktı. 1980'li yıllardan beri İsveç'te ağaç kakanlara rastlanılmıyordu. Bir kuş türü daha insanlık tarafından yok edilmişti. Yerinden kalkarak gerindi. Her geçen yıl masa başında çalışmak daha da zorlaşıyordu. Yaşlı adamlar şiir yazmamalı diye geçirdi içinden. İnsan 78 yaşına geldiğinde düşüncelerinin zaten kime ne yararı dokunabilir ki? Bunları aklından geçirmesine karşın yine de yanlış düşündüğünün farkındaydı. Yalnızca batı dünyasında yaşlılara hoşgörü ya da acıma duygusuyla yaklaşırdı insanlar. Oysa diğer kültürlerde yaşlılık bilgelik dönemi gibi saygı duyulması gereken bir dönemdi. Eli kalem tutabildiği ve zihni açık olduğu sürece şiir yazmayı sürdürebilirdi. Bundan başka bir yeteneği de yoktu zaten. Uzun bir süre önce araba alım-satım işleriyle uğraşmıştı. O dönemde bölgenin en başarılı galericisiydi. Çok iyi pazarlık yapmasıyla ün salmıştı, birçok araba satmıştı. İşlerin iyi gittiği dönemlerde Tomelilla ve Siobo'da şubeleri de vardı. Yaşam standartını düşürmeden hayatının sonuna dek idare edecek kadar para kazanmıştı. Ama onun için önemli olan tek şey yazdığı şiirlerdi. Masanın üstünde duran mısralar onu çok mutlu ediyordu. Bulunduğu yerden görünmeyen denize doğru uzanan tarlalara bakan pencerelerin perdelerini çekti. Kitaplarla dolu raflara yaklaştı. 9 şiir kitabı yayınlanmıştı. Kitapları rafta karşısında duruyordu. Kitaplarının satışı beklediği gibi olmamıştı. 300 adetten fazla satılmamıştı. Satılmayanlar bodrum katındaki karton kutularda duruyordu. Bu kitapları bir gün yakmaya yıllarca önce karar vermesine karşın yine de bunlar onun gurur ve neşe kaynaklarıydı. Karton kutuları arka bahçeye taşıyıp bir kibrit yakması yeterli olacaktı. Doktorunun öleceğini söylediği ya da içgüdüsel bir şekilde bunu hissettiği an kimselerin satın almak istemediği ince şiir kitaplarını kendi elleriyle yakacaktı. Ölümünden sonra birinin gelip de kitaplarını çöpe atmasını istemiyordu. Raftaki kitaplara baktı. Kendini bildi bileli şiir okurdu ve şiirlerin çoğunu da ezbere bilirdi. Yazdıklarının dünyanın en güzel şiirleri olmadığını biliyordu ama en kötüleri de değildi. 1940 yılından beri her 5 yılda bir yayınladığı kitaplarının her birinde birkaç tane gerçekten çok iyi mısra vardı. Ne var ki onun asıl mesleği araba alım satımıydı, şair değildi. Bu yüzden de şiirleri gazetelerin ya da dergilerin kültür sayfalarında eleştirilmiyordu. Herhangi bir edebiyat ödülü almamıştı. Ayrıca kitaplarını kendi bastırmıştı. İlk şiir kitabını bastırmadan önce Stockholm'daki büyük yayın evlerine göndermişti. Yayın evlerinin tümü de bir iki kibar cümleyle şiirlerini basamayacaklarını bildirmişlerdi. Yalnızca bir editör kişisel görüşlerini açıklama zahmetine katlanmıştı. Salt kuşlardan söz eden şiirleri okumaktan hiç kimse hoşlanmazdı. Editör beyaz peygamber kuşlarının ruhsal yaşamlarında ilginç bir şey yoktur diye yazmıştı. Bu olaydan sonra da artık bir daha yayın evleriyle zaman harcamamıştı. Kitabını kendi olanaklarıyla bastırmıştı. Kapağının son derece sade olmasına özen göstermişti. Önemli olan kitabın içindeki mısraların arasına gizlenmiş sözcüklerdi. Her şeye karşın yıllar içinde şiirlerini birçok kişi okumuş ve içlerinden bazıları da beğendiklerini belirtmişlerdi. Az önce bitirdiği şiir ise artık İsveç'te görülmeyen ağaç kakanlarla ilgiliydi. Kuş şairi diye geçirdiği içinden, yazdıklarımın neredeyse tümü kuşlarla, kuşların kanat çırpışlarıyla, gecenin karanlığına doğru yolculuğa çıkışlarıyla, uzaklardan gelen bir cıvıltıyla ilgili. Kuşların dünyasında yaşamın en önemli gizemlerinin yansımasını buldum ben. Masanın üstündeki kağıtları topladı. Son mısra çok güzel olmuştu. Kağıtları yeniden masaya koydu. Odadan dışarı çıkarken birden sırtında ani bir sancı hissetti. Hastalanıyor muydu? Her gün bedeninin artık kendisine ihanet edeceğine ilişkin ipuçlarını yakalamak istercesine pür dikkat bedenini inceledi. Tüm yaşamı boyunca hemen hemen hiç hastalanmamıştı, hiç sigara içmemişti, yemeklerde ve içkide kesinlikle aşırıya kaçmamıştı. Bu da sağlığının her zaman iyi olmasına neden olmuştu. Ama yakında 80 yaşına basacaktı. Kendisine ayrılan zamanın sonuna yaklaşıyordu. Mutfağa giderek her zaman açık olan kahve makinesinden kahve doldurdu fincanına. Az önce bitirdiği şiir hem hüzünlenmesine hem de neşelenmesine neden olmuştu. Yaşamımın sonbaharı diye geçirdiği içinden uygun bir ad. Belki bundan başka bir şey yazamam. Eylül'deyiz. Hem takvimlere hem de yaşamıma sonbahar geldi. Fincanını alarak oturma odasına gitti. 40 yıldan beri kendisine dostluk eden kahverengi deri koltuklardan birine yavaşça oturdu. Bu deri koltukları Güney İsveç'te Volkswagen bayiliğini aldığında satın almıştı. Koltuğunun hemen yanındaki küçük sehpanın üstünde en çok sevdiği köpeği Werner'in bir resmi duruyordu. Yaşlanmak yalnızlık demek diye geçirdiği içinden, insanın yaşamını dolduran dostları zaman içinde çekip gidiyor, köpekler bile ölüyor. Aslında bir yere kadar herkes yalnız dedi kendi kendine. Geçenlerde bu konuyla ilgili bir şiir yazmak istemiş ama bir türlü tamamlayamamıştı. Bir kez daha denemeliyim dedi kendi kendine. Oysa kuşlar söz konusu olduğunda ne yazacağını çok iyi bilirdi. Kuşları kolayca anlayabiliyordu. İnsanlar anlaşılmaz yaratıklardı. Bırak başkalarını, acaba kendini tam olarak anlayabiliyor muydu? İnsanın bilmediği bir konuda oturup şiir yazması çok saçma olurdu. Gözlerini kapayınca birden aklına 1950'li ya da 1960'lı yılların sonuna doğru televizyonda çok popüler olan bir yarışma programı geldi. O günlerde televizyonlar siyah beyazdı. Şaşı gözlü, siyah saçlı genç bir yarışmacı kuşlar konusunu seçmişti. Kendisine sorulan tüm soruları yanıtlamış ve o günlerde inanılmaz bir miktar olan 10 bin kromluk çeki almıştı. O sırada kendisi de şu anda oturduğu deri bir koltuktaydı. Kendisi de tüm soruların yanıtlarını bilmişti ve hiç düşünmesine gerek kalmadan soruları anında yanıtlayabilmişti. Ne var ki 10 bin kron kazanamamıştı. Kimse onun kuşlar konusunda nedenli derin bilgiye sahip olduğunu bilmiyordu. O yalnızca kuşlarla ilgili şiirler yazmayı sürdürmekle yetiniyordu. Bir gürültüyle anılarından sıyrıldı, çevresine kulak verdi. Bahçede biri mi vardı? Bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Düş gücünün bir oyunu olmalıydı. Yaşlanmak demek sürekli olarak kaygılanmak demekti. Ön ve arka kapılardaki kilitler sağlamdı. Üst kattaki yatak odasında av tüfeği, mutfaktaysa bir tabancası vardı. İstad'ın kuzeyindeki bu çiftliğe eğer bir hırsız gelecek olursa kendisini koruyabilecek durumdaydı ve bunu yapmak için de bir an bile duraksamayacaktı. Koltuğundan kalktı. Birden yine aynı sancıyı hissetti sırtında. Sancı belli aralıklarla gelip gidiyordu. Kahve fincanını mutfaktaki tezgahın üstüne koydu. Saatine baktı. 11 olmuştu. Vakit geldi diye geçirdiği içinden. Mutfak penceresinin kenarındaki termometreye baktı. Dışarıda hava 7 dereceydi. Isı yükseliyordu. Güneybatıdan gelen rüzgar skreyni yalıp geçiyordu. Koşullar kusursuz diye geçirdiği içinden. Bu gece güneye doğru uçacaklardı. Binlerce göçmen kuş görünmez kanatlarını çırparak gökyüzünde uzaklaşacaklardı. Onları göremeyecekti ama karanlığın içinden varlıklarını hissedebilecekti. 50 yıldan fazla bir zamandan beri sayısız sonbahar gecesini tarlanın ortasında durup kuşların geçişini hissetmeye çalışarak geçirirdi. Başını kaldırıp baktığındaysa genellikle gökyüzünün kuşlarla birlikte hareket ettiği duygusuna kapılırdı. Kuşlar daha sıcak iklimlere doğru yol almaya başlamışlardı. İsveç'e kış geliyordu. Sıcak iklimlere doğru gitmek içgüdüseldi. Yıldızların ışıklarıyla yollarını bulurlardı. Uygun rüzgarları yakaladıklarında saatlerce kanat çırpmadan durabilirlerdi. Kanatlarla titreşen karanlık gökyüzünde kuşların Meksika'ya doğru yol alan yıllık haçları başlıyordu. Gece uçan kuşlarla kıyaslandığında yalnız ve dünyavi bir adamın ne önemi vardı? Bu uçuşun her zaman kutsal bir eylem olduğunu düşünürdü. Onun sonbahardaki vazgeçilmez görevi ise bu göçebe kuşların gidişini duyumsamaktı. Daha sonra da ilkbahar geldiğinde yine tarlanın ortasında duracak ve kuşları karşılayacaktı. Kuşların göçü onun için dünyanın en kutsal olayıydı. Bir eli askıdaki ceketinde holde duruyordu. Birden silkinerek oturma odasına gitti ve masanın hemen yanındaki sandalyenin üstünde duran kazağını üstüne geçirdi. Tüm diğer sinir bozucu şeyler gibi yaşlanınca insan daha da çok üşüyordu. Bir kez daha masanın üstünde duran az önce tamamladığı şiirine baktı. Belki 10. ve sonuncu kitabını yayımlayacak denli uzun yaşardı. Kitabın adına şimdiden karar vermişti. Gecenin içindeki kutsal yolculuk. Hole giderek ceketini giydi, şapkasını başına geçirdi, ön kapıyı açtı. Hava serindi ve toprak kokuyordu. Kapıyı arkasından kapadı ve gözlerinin gecenin karanlığına alışmasını bekledi. Bahçede kimseler yoktu. Uzaklardan Yeastad'ın ışıkları görülüyordu. Çevresinde oturan hiç kimse olmadığından Yeastad'ın ışıklarından başka ışık yoktu. Gökyüzü pırıl pırıldı. Ufukta yalnızca birkaç bulut vardı. Göçmen kuşlar o gece onun topraklarının üstünden geçeceklerdi. Yürümeye başladı. Çiftlik evi 3 bloktan oluşan eski bir yapıydı. 4. blok 100 yılın başında yanmıştı. Binanın onarımı için çok para harcamıştı ama onarım işi hala bitmemişti. Binayı Lund'daki Kültür Derneği'ne bağışlayacaktı. Hiç evlenmediğinden çocukları yoktu. Araba alım satımıyla uğraşmış ve büyük paralar kazanmıştı. Köpekleri olmuştu, sonra da kuşları. Kendi zevki için inşa ettirdiği kuleye doğru giderken hiç de pişman değilim dedi kendi kendine. İnsanın yaptıklarından ötürü pişman olması son derece saçma olduğundan hiçbir şeyden ötürü pişman değilim. Harika bir Eylül havası vardı. Buna karşın içinde yine de garip bir tedirginlik duyuyordu. Bir an için durup çevresini dinledi ama rüzgarın yumuşak sesinden başka bir şey duyamadı. Yürümeyi sürdürdü. İçindeki bu tedirginlik sırtındaki ağrıdan kaynaklanıyor olabilir miydi? İçinde yüreğini daraltan bir sıkıntı vardı. Bir kez daha durup arkasını döndü. Hiç kimse yoktu, yalnızdı. Yol aşağı doğru iniyor, sonra da hafifçe yukarı doğru uzanıyordu. Yokuşun başına gelmeden büyükçe bir kuyu vardı. Kuyunun üstüne tahta bir köprü yaptırtmıştı. Yokuş kuleye uzanıyordu. Bu yolda kim bilir kaç kez yürüdüm diye geçirdi içinden. Attığı her adım artık ezbere biliyordu. Buna rağmen yine de dikkatli yürüyordu. Düşüp bir yerini kırmak istemiyordu. Yaşlıların kemiklerinin ne denli kolay kırıldığını biliyordu. Kalçasını kırıp hastaneye kaldırılırsa mutlaka orada ölürdü. Yaşamına ilişkin endişelenmeye başladığını hissetti. Bir baykuş sesi duyuldu. Yakınlarda bir yerde bir dal hafifçe kıpırdadı. Ses kulenin bulunduğu taraftan gelmişti. Kas katı kesilerek durdu. Baykuş bir kez daha öttü. Sonra ortalığı derin bir sessizlik kapladı. İçinden küfrederek yola devam etti. Hem yaşlı hem de korkaksın diye mırıldandı kendi kendine. Hayaletlerden, karanlıktan korkuyorsun. Artık kuleyi görebiliyordu. Karanlık gökyüzüne doğru uzanan siyah bir gölge gibiydi. 20 metre sonra orada olacaktı. Yürümeyi sürdürdü. Baykuş gitmişti. Koyu kumral bir baykuş diye geçirdi içinden. Kesinlikle koyu renkli olmalı. Birden durdu, köprünün başına gelmişti. Tepedeki kulede garip bir şey vardı, farklı bir şey. Karanlıkta ayrıntıları görebilmek için gözlerini kıstı. Ne olduğunu çıkaramamıştı ama farklı bir şey olduğu kesindi. Düş görüyorum dedi kendi kendine. Her şey eskisi gibi, değişen bir şey yok. 10 yıl önce yaşadığım kule değişmedi. Değişen gözlerim, artık eskisi kadar iyi göremiyorum. Bir adım daha attı, bir adım daha. Gözlerini kuleden ayırmıyordu. Garip bir şey var diye geçirdi içinden. Dün geceye oranla bu gece 1 metre daha yüksek. Ya da tüm bunları düşümde görüyorum. Kendimi kuleye bakar görüyorum. Tam o anda aklına bir şey geldi ve düşüncelerinde haklı olduğunu anladı. Kulede biri vardı. Kıpırdamadan duran biri. Bir rüzgar esintisi gibi korku tüm bedenini sarmıştı. Bunun hemen arkasından öfkelendi. Biri izin almadan arazisine girip kulesine çıkmıştı. Büyük olasılıkla yamacın diğer tarafında yaşayan geyik avcılarından biri olmalıydı bu. Kuşları izleyen biri olması olası değildi. Kuledeki gölgeye seslendi ama gölgeden ne bir yanıt geldi ne de gölge kıpırdadı. Bir kez daha kendinden kuşku duydu. Gözleri onu yanıltmış olabilirdi, artık eskisi kadar iyi görmüyordu. Bir daha seslendi. Karşılık gelmedi, yoluna devam etti. Kalasla kaplı köprüde yürürken birden adımını boşa attığını ve kafa üstü kuyuya düştüğünü fark etti. Kuyu 2 metreden daha derindi. Tüm bedeni ağrıyordu. Sanki biri bedenini bıçaklıyormuşçasına ağrı içindeydi. Ağrı o denli yoğundu ki bağıramıyordu. Ölmeden hemen önce kuyunun dibinde olmadığını fark etti. Ölmeden önce son kez gökyüzünden az sonra geçecek olan göçmen kuşları düşündü. Gökyüzü güneye doğru hareket ediyordu. Bir kez daha kendini toparlamaya çalıştı. Sonra her şey bitti. 21 Eylül 1994 gecesi saat 11:20 idi. O gece kırmızı kanatlı kara tavuklarla ardıç kuşları güneye doğru uçmuşlardı. Kuzeyden gelmişler ve Falster Boğu'dan yola koyularak daha sıcak iklimlere doğru kanat çırpmaya başlamışlardı. Ortalık yeniden eski sessizliğine kavuşunca dikkatle kulenin basamaklarını indi. El feneriyle kuyuya baktı. Holger Eriksson ölmüştü. Feneri kapattı ve karanlığın içinde kıpırdamadan bir süre durdu. Sonra da sessizce oradan uzaklaştı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.